Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Piramit ve Diğer Wallander Maceraları. Yazarı Henning Mankell, özgün adı Piramiden. Çevirmeni Murat Demir, türü polisiye. Ayrıksı kitap, 1. baskı Ağustos 2022. ISBN numarası 978-605-71714-0-5. Bu kitap 464 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mayıs 2023. Kurum telefonu 0212 359 7659. Kitabın kapak resmi. Evet, kapak resmi yok. Sadece bir grafik sanatıyla Henning Mankell Kurt Wallander serisi 9. kitap Piramit ve Diğer Wallander Maceraları Bir Kuzey Polisiyesi yazıları var. Arka kapak. 1. sınıf bir polisiye Kurt Wallander serisi. Yaşamında ölümün de zamanı var. Kurt Wallander serisinin ilk kitabı Karanlık Yüz'de Kurt Wallander'le ilk kez tanıştığımızda 40'ını geçmiş bir komiserdi. Hayatını düzene sokmakta zorlanıyor ve özel hayatında birçok sorun yaşıyordu. Peki seri başlamadan yani 8 Ocak 1990'dan önce Kurt Wallander neler yaşamıştı? Uzun yıllar polislik yapmış, evlenip boşanmış, bir çocuğu olmuş ve bir ara Malmö'den Üstad'a taşınmıştı. Peki ama her şey nasıl başlamıştı? Wallander ilk cinayet vakasını nasıl çözmüştü? Bu kitap bizi Wallander'in geçmişine, mesleğindeki ilk yıllarına götürüyor. Bu kitapta acemi bir devriye polisinden nasıl sezgileri kuvvetli bir komisere döndüğüne şahit olurken, aynı zamanda özel hayatında nasıl tercihler yaptığını göreceğiz. Bu kitap Mankell'in en iyilerinden. Mankell, Wallander hayranlarının kaçırmaması gereken bir kitap. The Midwest Review. Mankell, İskandinav polisiyesinin efendisi. Ona benzemeye çalışan çok oldu ama kimse ondan daha iyi olamadı. Arka kapağın içi. 1948 doğumlu İsveçli yazar Henning Mankell'in romanları 45 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 40 milyondan fazla satmıştır. Polisiyede Avrupa'nın en prestijli ödülü olan Ripper ödülünü ilk alan yazardır. Ayrıca Mankell, Cam Anahtar ve Altın Hançer ödüllerinin de sahibidir. Kitaplarında dünyadaki ve özellikle de İsveç'teki sosyal eşitsizlik ve adalet konularına yer vermiştir. Yazmış olduğu Kurt Wallander serisi pek çok defa dizi ve filme uyarlanmıştır. Hayatının bir kısmını İsveç'te, bir kısmını da Mozambik'te geçiren Henning Mankell, Mozambik'in başkenti Maputo'daki Avenda Tiyatrosu'nun sanat direktörlüğünü de yapmıştır. 2015 yılında vefat etmiştir. Kitabın en başında ayrıksı kitaptan bir not var, onu da okuyalım. Ayrıksı kitaptan. Hastanın sağlığına kavuşması için çalışan sağlık emekçilerine şiddet ve baskı uygulayan kafalar bu kitabı okumasın. Okumaya değer veren bir ayrıksı okuru emeğe değer verir. Rolf Lassgård'da. Ön söz. Kurt Wallander serisinin 8. ve son kitabını yazdıktan sonra hep aradığım ama asla bulamadığım alt başlık aklıma geldi. Her şey ya da en azından çoğu bittiğinde alt başlığın doğal olarak İsveç kaygısı üzerine romanlar olması gerektiğini anladım. Serideki kitaplarda daima 1990'larda İsveç refah devletine ne oluyor? Refah devletinin temeli artık sağlam değilse demokrasi nasıl hayatta kalacak? Bugün İsveç demokrasisinin bedeli çok mu yüksek ve artık ödemeye değmez mi gibi tek bir tema üzerinde durmama rağmen bu noktaya çok geç ulaştım. Okurlardan aldığım mektupların çoğuna da tam olarak bu sorular hakimdi. Birçok okurumun paylaşmaya değer bir sürü akıllıca fikri vardı. Gerçekten de Wallander'in artan güvensizlik, öfke ve refah devleti ile demokrasi arasındaki ilişkinin iç yüzünü anlamak için bir tür sözcülük görevi gördüğü izlenimine edindim. Dünyanın hiç duymadığım yerlerinden uzun mektuplar ve zarif kartpostallar aldım. Telefonla bana tuhaf saatlerde ulaşan ya da e-posta yoluyla benimle iletişime giren heyecanlı okurlarım oldu. Refah devleti ve demokrasi konularının ötesinde başka sorular da soruldu. Bazıları birçok okurumun keyifle keşfettiği tutarsızlıklar üzerineydi. Okurlarımın hataları gün ışığına çıkardı, hemen hemen tüm durumlar doğruydu. Bu kitapta bile yeni tutarsızlıkların keşfedileceğini hemen ekleyeyim. Sadece bu kitapta görünenin olması gereken olduğunu söyleyeyim. Hiçbir editörün üzerine gölge düşmesin, Eva Stenberg'den daha iyisini bulamazdım. Ancak mektupların çoğu şu soruyu gündeme getiriyordu. Seri başlamadan önce Wallander'e ne olmuştu? Kesin bir tarih belirlemek gerekirse 8 Ocak 1990'dan önce neler yaşanmıştı? Karanlık yüz başlarken Wallander erken bir kış sabahı çalan telefonla uyanıyor. İnsanların her şeyin nasıl başladığını merak etmesine büyük bir ilgi duyuyorum. Wallander sahneye ilk çıktığında 43 yaşına girmek üzereydi. Ama o zamana kadar uzun yıllar polislik yapmış, evlenip boşanmış, bir çocuğu olmuş ve bir ara Malmö'den Üstad'a taşınmıştı. Okurlarım Wallander'in geçmişini merak ediyordu. Doğal olarak ben de bazen merak ettim. Bu 9 yıl içinde arada bir çekmeceleri temizledim, tozlu kağıt yığınlarını karıştırdım ve disketlerin arasında arama yaptım. Birkaç yıl önce 5. kitap Yanlış Yolu bitirdikten hemen sonra serinin başlamasından çok önce gerçekleşen hikayeleri kafamda yazmaya başladığımı fark ettim. Yine esas büyülü tarih 8 Ocak 1990'dı. Şimdi bu hikayeleri topladım. Bazıları zaten gazetelerde yayımlandı. Hafifçe gözden geçirdim. Bazı kronolojik hatalar ve ölü kelimeler çıkarıldı. Hikayelerden ikisi daha önce hiç yayımlanmadı. Tabii ki bu hikayeleri yayımlama nedenim masamı temizlemek değil, bu kitabı geçen yıl yazdığım döneme bir ünlem işareti oluşturduğu için yayımlıyorum. Yengeç gibi bazen geriye gitmek iyi gelebilir, başa 8 Ocak 1990'dan önceki zamana. Bir resmi tam olarak tamamlayamayız ama bence bunlar resmin bir parçası. Gerisi sessizliktir ve öyle kalır. Henning Mankell. Ocak 1999. Wallander'in ilk vakası. 1. bölüm. Başta her şey sadece bir sisten ibaretti ya da belki de her şeyin beyaz ve sessiz olduğu yoğun akan bir deniz gibiydi. Ölüm manzarası. Aynı zamanda Kurt Wallander'in yavaşça yerden kalkmaya başladığı sırada aklına gelen ilk düşünce buydu. Ölür gibi olmuştu. 21 yaşındaydı. Genç bir polis artık bir yetişkin sayılırdı. Sonra bir yabancı bıçakla ona doğru koşmuştu ama kendini kurtaracak zamanı bulamamıştı. Daha sonra sadece beyaz sis ve sessizlik kaldı. Yavaş yavaş uyandı, yavaş yavaş hayata döndü. Kafasının içinde dönen görüntüler net değildi. Kelebekleri yakalar gibi onları uçarken yakalamaya çalıştı. Ancak izler kayıp gitti ve ancak büyük bir çaba sonrasında gerçekten ne olduğunu anlamaya başladı. Wallander izinliydi. 3 Haziran 1969'du ve Mona'yı yeni deniz otobüsüne değil de Danimarka feribotlarından birine az önce bindirmişti. Kopenhag'a gidene kadar doyurucu bir yemek yiyebildiğiniz eski ama emektar bir feribotla gidiyordu. Bir arkadaşıyla buluşacaktı. Belki Tivoli'ye ve büyük ihtimalle giyim mağazalarına gideceklerdi. Wallander izinli olduğu için birlikte gitmek istemişti ama Mona kabul etmemişti. Kızlar baş başa olacaktı. Yanlarında erkek istemiyorlardı. Teknenin limandan çıkışını izledi. Mona akşam dönecekti ve onu karşılamak için orada olacağına söz vermişti. Hava hala şimdiki kadar güzel olursa yürüyüşe çıkacaklardı. Rosengort'taki dairesine döndü. Wallander bu düşünceyle heyecanlandığını fark etti. pantolonunu düzeltti, sonra caddeyi geçerek istasyona girdi. Oradan her zamanki gibi bir paket John Silver sigara aldı, binadan ayrılmadan önce bir tane yaktı. Wallander'in o gün için hiçbir planı yoktu. Salı günüydü ve serbestti. Hem Lund'da hem de Malmö'de sık sık düzenlenen büyük Vietnam protestoları nedeniyle çok fazla mesai yapıyordu. Malmö'de çatışma çıkmıştı. Wallander bu durumu tatsız buluyordu. Protestocular ABD'nin Vietnam'dan çıkmasını istiyordu. Wallander bu konuda ne düşündüğünü tam olarak bilmiyordu. Bir gün önce Mona ile bu konuyu konuşmaya çalışmıştı ama Mona'nın bu konudaki tek fikri protestocuların baş belası olduğu yönündeydi. Her şeye rağmen Wallander dünyanın en büyük askeri gücünün Asya'daki fakir bir tarım ülkesini bombalamasının ya da üst düzey bir Amerikan askeri yetkilisinin dediği gibi taş devrine döndürmesinin pek doğru olmayacağı düşüncesine ısrar edince Mona karşılık vermiş ve bir komünistle evlenmeye kesinlikle niyeti olmadığını söylemişti. Bu konuşma Wallander'da hayal kırıklığı yaratmıştı. Tartışmayı devam ettirmediler. Mona ile evlenecekti, bundan emindi. Açık kahverengi saçlı, sivri burunlu, ince çeneli kızla. Belki tanıdığı en güzel kız sayılmazdı ama her şeye rağmen istediği kişi oydu. Geçen yıl tanışmışlardı. Ondan önce Wallander şehirdeki bir nakliye ofisinde çalışan Helena adındaki kızla bir yıldan fazla bir süredir birlikteydi. Birden bir gün ona her şeyin bittiğini, başka birini bulduğunu söylemişti. Wallander ilk başta afallamıştı. Ondan sonra bütün bir hafta sonunu dairesinde ağlayarak geçirmişti. Kıskançlıktan deliye dönmüştü. Ve gözyaşlarını durdurabildikten sonra merkez istasyondaki bara gitmiş, çok fazla içki içmişti. Sonra tekrar eve dönüp ağlamaya devam etmişti. Şimdi barın önünden her geçişinde o zamanı hatırlıyordu. Bir daha oraya ayak basmayacaktı. Wallander birkaç aylık zor bir dönem geçirmiş, Helena'nın fikrini değiştirip geri dönmesi için yalvarmıştı. Ama geri dönmeyi kesin olarak reddetmişti. En sonunda da ısrarından o kadar rahatsız olmuştu ki Wallander'i polise gitmekle tehdit etmişti. Wallander yenilgiyi kabullenip geri çekilmişti ve garip bir şekilde her şey bitmiş gibi hissetmişti. Helena yeni sevgilisiyle huzur içinde birlikte olabilirdi. Her şey bir cuma günü olmuştu. Aynı akşam kanal üzerinde bir gezintiye çıkmış ve Kopenhag'dan dönerken örgü ören bir kızın yanında oturmuştu. Adı Mona'ydı. Wallander düşüncelere dalmış şekilde kalabalığa doğru yürüdü. Mona ve arkadaşının şu anda ne yaptığını merak etti. Sonra bir hafta önce olanları düşündü. Protestolar kontrolden çıkmıştı yoksa durumu doğru değerlendirememiş miydi? Wallander ihtiyaç duyulana kadar arka planda kalması söylenen aceleyle toplanmış bir destek ekibindeydi. Ancak iş çığırından çıktığında çağrılmışlardı. Bu da durumu daha kötü hale getirmekten başka bir işe yaramamıştı. Wallander'in gerçekten siyaset konuşmaya çalıştığı tek kişi babasıydı. Babası 60 yaşındaydı ve Österlen'e taşınmaya karar vermişti. Babası ruh halini tahmin etmekte zorlandığı değişken ruhlu bir insandı. Hatta bir keresinde çok sinirlendiği için neredeyse oğlunu evlatlıktan reddedecekti. Bu birkaç yıl önce Wallander eve gelip babasına polis olacağını söylediğinde olmuştu. Babası her zamanki gibi yağlı boya ve kahve kokan stüdyosunda oturuyordu. Wallander'e elindeki fırçayı atmış, gitmesini ve bir daha geri gelmemesini söylemişti. Aileden bir polise hoşgörüyle davranmaya hiç niyeti yoktu. Şiddetli bir tartışma çıkmıştı ama Wallander dimdik durmuştu. Polis olacaktı ve dünyadaki tüm boya fırçaları kurşun gibi üstüne gelse bile bunu değiştiremezdi. Aniden kavga durdu. Babası sert bir sessizliğe çekildi ve şövalyesinin başına döndü. Sonra inatla bir model yardımıyla horoz çizmeye başladı. Hep aynı resmi çizerdi. Bazen bir horoz ekleyerek çeşitlendirdiği ağaçlık bir manzara. Wallander babasını düşününce kaşlarını çattı. Doğrusu araları hiçbir zaman çok iyi olmamıştı. Ama şimdi yeniden konuşmaya başlamışlardı. Wallander polis olmak için eğitim alırken ölen annesinin kocasına nasıl katlanabildiğini sık sık merak etmişti. Wallander'in kız kardeşi Christina mümkün olan en kısa sürede evden ayrılacak kadar akıllıca davranmıştı ve şimdi Stockholm'de yaşıyordu. Saat 10 olmuştu. Malmö sokaklarında yalnızca hafif bir esinti vardı. Wallander NK mağazasının yanındaki kafeye girdi. Arbetet ve Sid Wenskan gazetelerini karıştırarak bir fincan kahve ve bir sandviç sipariş etti. Her iki gazetede de protestolarla bağlantılı olarak polisin tavrını öven veya eleştiren kişilerden editöre mektuplar gelmişti. Wallander hızla atlayıp geçti. Bunları okuyacak enerjisi yoktu. Yakında çevik kuvvet polisiyle daha fazla çalışmak zorunda kalmamayı umuyordu. Cinayet büroda polis olacaktı. Başından beri bu konuda netti ve bunu hiç gizlememişti. Sadece birkaç ay içinde şiddet olayları, hatta daha ağır suçlarla ilgilenen şubelerden birinde çalışacaktı. Birden önünde biri durdu. Wallander kahve fincanını elinde tutuyordu, kıza baktı. Uzun saçlı 17 yaşlarındaydı, çok solgundu ve öfkeyle ona bakıyordu. Sonra öne eğilince saçları yüzüne düştü ve ensesini işaret etti. ''İşte'' dedi, ''tam buna mı vurdun?'' Wallander bardağını bıraktı, hiçbir şey anlamamıştı. Kız geri doğruldu. ''Ne demek istediğini gerçekten anlamıyorum.'' dedi Wallander. ''Sen bir polissin değil mi?''
''Evet.''
''Siz orada protestoya müdahale etmiyor muydunuz?''
Wallander sonunda anladı. Kız üniformalı olmamasına rağmen onu tanımıştı. ''Ben kimseye vurmadım.'' diye cevap verdi.
''Job'u kimin tuttuğu gerçekten önemli mi? Oradaydın ve bize karşı savaşıyordunuz.''
''Toplu gösterilerle ilgili talimatlara uymadınız.'' dedi Wallander ve sözlerinin ne kadar geçiştirme olduğunu hemen fark etti.
''Polislerden gerçekten nefret ediyorum.'' dedi kız. ''Kahvemi burada içecektim ama şimdi başka bir yere gitmeye karar verdim.''
Sonra da gitti. Tezgahın arkasındaki garson kız Wallander'e sanki bir müşteriye mal olmuş gibi sert bir bakış attı. Wallander kahvenin parasını ödeyip çıktı. Sandviçini bitirmeden bıraktı. Kızla yaşadığı olay onu oldukça sarsmıştı. Sanki üzerinde bu lacivert pantolon, açık renkli gömlek ve yeşil ceket değil de üniforması varmış gibi hissediyordu. ''Bu sokaklardan uzaklaşmalıyım.'' diye düşündü. ''Emniyette takılmalıyım, soruşturma toplantılarına katılmalıyım, suç mahalline bakmalıyım, artık protestolardan uzaklaşmalıyım.'' ''Yoksa hastalık izni almam gerekecek.'' Daha hızlı yürümeye başladı. Rosengort otobüsüne binip binmemesi gerektiğini düşündü. Ama egzersize ihtiyaç olduğuna karar verdi. Görünmez olup tanıdık kimseyle karşılaşmamayı istiyordu. Ancak doğal olarak Halk Parkı'nın yakınında babasına rastladı. Kahverengi kağıda sarılmış tablolardan birini taşırken yorulmuştu. Başı önde yürüyen Wallander saklanmaya vakit bulamayacak kadar geç fark etti babasını. Babası garip bir şapka takmış ve kalın bir palto, eşofman ve çorapsız spor ayakkabı giymişti. Wallander kendi kendine söylendi. Tam bir serseri gibi görünüyor diye düşündü. Bari en azından düzgün giyinse. Babası tabloyu bırakıp derin bir nefes aldı. ''Neden üniformalı değilsin?'' diye sordu selam vermeden. ''Polisliği bıraktın mı yoksa?''
''Bugün izinliyim.''
''Polislerin her zaman görevde olduğunu sanıyordum. Bizi tüm kötülüklerden koruyacaksınız ya.''
Wallander öfkesini kontrol etmeyi başarmıştı. ''Neden kışlık bir mont giyiyorsun?'' diye sordu. Sorusuna cevap vermeden. ''Hava 20 derece.''
''Olabilir.''
diye yanıtladı babası.
''Ama elimden geldiğince terleyerek sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Sen de denemelisin.''
''Yazın kışlık mont giyemezsin.''
''O zaman hastalanırsın.''
''Ama ben hasta değilim.''
''Henüz değilsin ama olacaksın.''
''Nasıl göründüğünden haberin var mı?''
''Zamanımı aynada kendime bakarak harcamam.''
''Haziranda kışlık şapka takamazsın.''
''Yiyorsa onu benden almaya çalış. O zaman seni şikayet ederim, bana saldırdığını söylerim. Anladığım kadarıyla sen de oradaydın ve protestocuları dövenlerden biriydin.''
''Hayır, sen de mi?'' diye düşündü Wallander. ''Bu doğru olamaz. Bazen onunla siyaset hakkında konuşmaya çalışsam da ilgi alanına girmiyor. Ama Wallander yanılıyordu.
''Aklı olan herkes bu savaşa karşı çıkar.'' dedi babası sert bir şekilde.
''Herkes kendi işini yapmalı.'' dedi Wallander gergin bir sakinlikle.
''Sana ne söylediğimi biliyorsun. Asla polis olmamalıydın. Ama beni dinlemedin. Şimdi şu yaptığınıza bakın. Masum küçük çocukların kafalarına sopayla vuruyorsunuz.'' Hayatım boyunca tek bir kişiye bile vurmadım diye öfkeyle yanıtladı Wallander. Her neyse biz sopa kullanmıyoruz, cop kullanıyoruz. Tabloyla nereye gidiyorsun?
Nemlendiriciyle değiştireceğim.
Neden nemlendiriciye ihtiyacın var?
Yeni bir yatakla değiştireceğim. Şimdiki yatağım sırtımı çok kötü ağrıtıyor.
Wallander babasının alışıldık olmayan bir ticaret yaptığını, genelde istediği şeye ulaşmak için birkaç aşamalı alım-satım yaptığını biliyordu.
Sana yardım etmemi ister misin diye sordu Wallander.
Polis korumasına ihtiyacım yok. Ama bir gece gel de kağıt oynayalım.
Geleceğim dedi Wallander, zamanım olduğunda. Kağıt oynamak diye düşündü can simidimiz, babası tabloyu kaldırdı.
Neden benim torunum yok diye sordu.
Ama cevap beklemeden gitti. Wallander durup arkasından baktı. Babası Österlen'e taşındığında rahatlayacağını düşündü. Böylece tesadüfen de olsa onunla karşılaşma ihtimali düşerdi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.